Ayrım 3.
Gittiler. Yalnızlığımla ve Demir'le baş başa kaldım gene. Bilgisayarın karşısındaki koltukta ben varım bu kez. Gözlerim ekrana dikili, öylece oturuyorum. Son birkaç saat içinde yaşadıklarım kare kare aklımdan geçiyor. Hepsi bir yana, Nahit Bey'in söylediği o sözler durup durup yankılanıyor kulaklarımda. Sizce Demir Bey bilgisayarına neden şifre koymuş olabilir? Hangi verileri kimlerden ve neden saklamak istiyordu dersiniz? Size de garip gelmiyor mu bu durum? Evet, ilk anda bana da garip görünmüştü doğrusu. Birbirimizin bilgisayarına girmezdik hiç. Gerek duymazdık. Ben oturma odasındaki masaüstü bilgisayarı kullanırdım. Demirse dizüstünü. Çektiği fotoğrafları, videoları gösterirdi bazen. Ben de posta kutuma düşen ilginç iletileri paylaşırdım onunla. Bilgisayarına şifre koyduğunu bilmiyordum. Doğal olarak şifresinin ne olduğunu da. Nahit Bey sorduğunda fallamıştım ama. Şimdi olsam rahatlıkla yanıtlayabilirdim. Kimseden gizlisi saklısı yoktu kocamın. Sizin gibi en ufacık bir açıkta başımıza üşüşü verecek leş kargalardan korunmak için koymuştur o şifreyi, derdim. Yanlış mı yaptım, hata mıydı o dosyaları onlara teslim etmem, bilemiyorum. Ama kendimi yiyip bitirmenin anlamı yok galiba. Olan oldu artık, en iyisi bugün yaşananları yok saymak. Elimden gelirse tabii. Ekran karşısındaki donup kalmışlığımdan sıyrılıp masa üstündeki klasörleri, dosyaları tıklamaya başlıyorum. Fotoğraflar klasörüne giriyorum önce. Albüm düzeni içinde dosyalamış hepsini Demir. Başrolde ben varım. Her fırsatta çektiği, çekerken kendini dünyanın en mutlu insanı hissettiğini, yenilemekten bıkmadığı bir yığın fotoğraf. Poz verdiğim, habersiz yakalandığım, tek başıma beraberce objektife gülümserken. Sol üst köşedeki dosyanın altında Nazlım yazıyor. Benim için yazdıkları, şiirler, dizeler, sevgi dolu sözcükler. Gözyaşlarımla ıslanan buruk gülüşler arasında inceliyorum ki hepsini. Son evlenme yıl dönümünde çektiği video kaydını izlerken hıçkırıklara boğuluyorum. Nikah defteri şeklindeki bembeyaz gelin pastasının yanında minicik kadife bir kutu. Beyaz kreminin üzerinde her yıl yenilediği teklif yazılı. Benimle evlenir misin Nazlım? Ölene kadar her yıl dönümünde soracağım demişti. Sözünü tuttu. Bir daha sormayacak ne yazık ki. Ama ben hep aynı yanıtı vereceğim. Bu dünyaya bin kez gelsem gene de seninle evlenirdim sevgilim. Gözyaşlarımın buğulandırdığı, görüş alanımın içinde bir kıpırdanma olduğunu, ekranın sağ alt köşesinde yanıp sönen küçük bir kutucuğun belirdiğini neden sonra fark edebiliyorum. Kutunun üstündeki kullanıcı adı bölümünde Asu yazıyor. Kim bu Asu? Neden beni arıyor? Derken arananın ben değil, Demir olduğunu kavruyorum. Kutunun üzerine dokunmamla konuşma penceresinin açılması bir oluyor. Hoş geldin hayatım, nerelerdesin? Felç oluyorum o an sanki. Gözlerim yuvalarından fırlamak üzere. Ya bir yanlışlık var bu işte ya da kabusların en korkuncunu yaşamak üzereyim. Karşımda dans eden harf ve sözcük dizisi durmadan şekil değiştiriyor. Her bir satır kurşun misali yüreğime saplanıyor. Kaç gündür yoksun? Meraktan öldüm. Telefonun da kapalı. Hiç mi özlemedin beni? Düşünme gücümü hepten yitirmiş, okuduklarımı, yaşadıklarımı algılamaktan ve yorumlamaktan uzak, farklı boyutlarda bir ölüm halinin kollarında umarsızca çırpınıyorum. Ama Asu her kimse artık susacak gibi değil. Günlerin susamışlığıyla yazıyor da yazıyor. Benim daha doğrusu Demir'in yanıt vermediğini fark ediyor sonunda. Neden yazmıyorsun? Hesap sormayı, kime neyin hesabını soracaksam, sorgulamayı erteleyerek yıldırım hızıyla o an içinde yapabileceklerimi toparlamaya çalışıyorum. Asu'nun kimliğini, Demir'le ne gibi bir ilişkisi olduğunu deli gibi merak ediyorum ve bunu öğrenmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Belli ki Demir'in öldüğünü bilmiyor Asu Hanım. Bu acı haberi ona ben versem aralarında neler geçtiğini anlatır mı bana? Hiç sanmam. Başka bir yolu olmalı. Ama şimdi acilen yanıt vermem gerekiyor. Daha fazla bekletemem. Uyuşmuş parmaklarımı klavyenin üzerinde gezdirmeye başlıyorum. Yalnız değilim. Anladım bir tanem. Bekleyeceğim. Kırmızı dudaklı öpücükler yağdırıyor ekrandan. Bana değil, Demir'e. Şu anda toprağın altında yatan kocama. Bilgisayarı kapatıp kalkıyorum. Evin içinde serseri mayın gibi amaçsızca dolanıyorum bir süre. Cenaze günümden bu yana kapısını açmadığım, girmediğim, giremediğim yatak odamızda nasibini alıyor bu turlamadan. Boşunaymış ürküntülerim. İçeri adımımı atmamla doruklara tırmanacağından kuşku duymadığım, üstüme abanarak beni soluksuz bırakacak o keskin acı ve kederin zerresi yok üzerimde. Yatağın demire ait sol tarafına takılan bakışlarım kupkuru. Tek damla yaş inmiyor gözlerimden. Oysa yattığı yere, yastığına, yorganına kapanıp, üzerinden çıkardığı pijamalara sarılarak kokusunu içime çektiğimde katıla katıla ağlayacağımı, o ana kadarki en sızılı yaşlarımı orada dökeceğimi düşünmüştüm. Ne yaptın sen Demir? Daha doğrusu aklımdan geçenleri yaptın mı gerçekten? Ben yerlere göklere sığdıramadığım Nazlı'n, yanı başındaki odada televizyon seyredip kitap okuyarak oyalanmaya çalışırken orada iş adı altında bambaşka işler mi çeviriyordun sen? Bu yüzden mi koymuştun bilgisayarına o şifreyi? Hiç gerek yoktu oysa. Senden kuşku duymak, bir şeyler yakalamak için orayı burayı kurcalamak aklımdan bile geçmezdi benim. Ah Demir, ah! Bıraksaydın da ağız tadıyla çekseydim acımı. Gidenin ardından ağıtlar yakmak, yokluğuyla kahrolmak da büyük bir nimetmiş meğer. Bundan sonra iç huzuruyla nasıl yasını tutacağım ben senin? Böyle olmayacak. Gerçekleri öğrenmem şart. Ama nasıl? Tabii ya, düğümün başı uğursuz bilgisayar değil mi? Suçun işlendiği yer, cinayet mahalli, tüm deliller, çözüme götürecek ipuçları oralardan toplanmaz mı hep? Yatak odasının boğucu havasından kaçarcasına aceleyle dışarıya atıyorum kendimi. Mutfağa geçip koyu bir kahve hazırlıyorum. Ve Demir'in çalışma odasında onu her gece saatlerce çakılı kaldığı koltuğa yerleşiyorum. Merak içindeyim. Bakalım karşımdaki kara kutu bana ne sırlar verecek. Bilgisayarı açar açmaz aydınlanıveren ekranla beraber MSN penceresi de kendiliğinden açılıveriyor. Şifre falan yok. Sokak kapısına, bilgisayarın ana girişine koyduğu şifreyi yeterli görmüş Demir. Kocamın her seferinde heyecanla ve sevinçle karşıladığından emin olduğum bu tablo içimi kanatsa da benliğimi kavuran gerçekleri öğrenme merakı ön planda. MSN oturumu açık. Kendimi çevrim dışı gösteriyorum. Şu devrede Asu Hanım'la yüz yüze gelmeye hiç niyetim yok. Belki daha sonra, gerekirse. Masa üstünde dişe dokunur bir şey yok. Nahit Bey'in kendi posta kutusuna yönlendirerek ortadan kaldırdığı şirket dosyalarından geriye kalan birkaç önemsiz belge. El altında bulunsun diye masa üstüne çıkarılmış müzik ve video kayıtları. Daha önce göz gezdirdiğim Nazlı'm ve fotoğraflar dosyalarını ise görmezden geliyorum bu kez. İçgüdülerimin rehberliğinde doğruca belgelerime giriyorum. Öbek öbek klasörler, dosyalar. Sol baştan başlıyorum taramaya. Bazılarını açıyorum, bazılarının da adlarına bakarak içlerinden ne olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorum. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Klasörleri ve dosyaları açmadan yalnızca göz gezdirerek aranırken karşıma çıkıveriyor aradığım demir başlıklı bir klasör. Hemen açıyorum. Bir sürü dosya. Yazdığı denemeler, şiirler, bir yerlerde okuyup hoşuna giden yazılar, gazete köşelerinden alıntılar. Dosyaların birinin adı ilginç. A. Asu'yu çağrıştırıyor sanki. Açıyorum. Yanılmamışım. A'nın içinde Asu var. Demir'in Asu'yla yazışmaları. Ne kadar önem vermiş ki boşa gitmesine kıyamamış. Kayda değer görmüş, dosyaları işlemiş konuşmalarını. Derin bir soluk alıp okumaya başlıyorum. Benimle uzaktan yakından ilgisi olmayan iki yabancının arasından geçenleri. Tarafsız bir gözle izler gibi. Yüreğimde kopan fırtınaları tümüyle susturamasam da kopabilecek feryatları sonraya erteleyerek. Anladığım kadarıyla kısa süreli, gelgeç bir ilişki değil yaşadıkları. Tersi, Demir'in tarzına uymaz zaten. Bir yılı aşkın bir süredir yazışıyorlar. Birinci yıl dönümünüzü kutlarken ne sordun ona Demir? İlk günlerdeki yazışmalar yok dosyada. Belli ki başlangıçta işin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiş Demir. Sıradan bir internet sohbeti belki. Sonrasında renkler siyah beyazdan alacaya dönüşmeye başlayınca arada gidip gelen her bir harf değer kazanmış besbelli. Asu'nun asıl adı Asuman. Evli ve 5 yaşında bir kızı var. Ankara'da yaşıyor. Açık açık anlatmış hepsini. Kocasını, mutsuzluğunu. Demir'in de karşılık olarak beni karalayan bir şey yazması gerek, öyle değil mi? Ama yok. Tam tersine, düzgün bir yaşamı, iyi bir evliliği olduğunu vurguluyor satır aralarında. Umutlanır gibi oluyorum. Yüzeysel bir sohbet. Birbirini tanımayan insanların yok sayılabilecek dertleşmeleri. Bağışlamaya hazır yüreğim. Daha fazlasını kaldıracak güçte değil. Gitgide inanmaya başlıyorum kendi yazdığım senaryoya. Olmasa daha iyiymiş ama olmuş işte. Büyütmenin anlamsızlığı ortada. Ne büyük bir yanılgı. Dertleşme ve sohbet havasında başlayan internet dostluğunun ne zaman çehre değiştirdiğini kestiremiyorum. Konuşmaların hepsini değil de önemli gördüklerini kaydetmiş Demir. Ve birdenbire alışkanlık, tutku, bağımlılık, tiryakilik, vazgeçememe sözcükleri uçuşmaya başlıyor ortalıkta. Boğazım düğüm düğüm, kocamla, ölmüş de olsa kocam, bir başka kadın arasındaki aşk kokan ilişkinin öyküsünü okuyorum. Yazışmalardan birinde laf arasında günlük tutmaya başladığını söylüyor Demir. Bunaldım Asu diyor. Açmazdayım. Neden? Asu'yla somut bir beraberlik yaşayamadığı için mi açmazda hissediyordu kendini? Yoksa çarpık ilişkisinden duyduğu ezinçten mi kaynaklanıyordu bunalımı? A dosyasını açık bırakıp belgelerimde yeni bir arayışa giriyorum. Bu kez fazla zorlanmadan buluyorum aradığımı. Ben etiketli dosyanın altında Demir var. Nazlım diyor bir yerde. Bebeğim, biriciğim, taptığım kadın. Hiçbir şey değişmedi, inan. Eskisinden de çok seviyorum seni. Aşkımız ilk günkü gibi dimdik, ayakta. Eşi benzeri olmayan, masum bir aşk o. Ve sen gerçek bir meleksin bir tanem. Ama zayıf bir anında şeytana da meyledebiliyor insan. Şeytanla meleği aynı terazide tartmaya kalkmak anlamsız. Gene de garip bir çelişkiye düşebiliyor. Şeytan da özünde bir melek değil mi zaten? Şeytana şeytan, meleğe melek gözüyle bakmak en iyi çözüm galiba. Ancak yaşadıkça tanığı olunabilen bir durum bu. Doğal olarak ilişkiyi paylaşan kişilerin masumiyet derecesine göre farklılaşıyor ilişkiler. Dediğim gibi Nazlım, masum bir aşk bizimkisi. Ama günümüzde masumiyet bile masum değil be gülüm. Onu bile kirlettik. Yer yer küçük itiraflara da yer vermiş Demir. Canım o benim, Nazlım. Onu örseleyecek, kıracak hiçbir davranışı yakıştıramam kendime. Nasıl oldu da Asu'ya kapılı verdim? Herkesin başına gelir de benimkine asla gelmez sanırdım oysa. Bilmiyorum. Ama onunla yazışarak karıma ihanet ettiğimi düşünmüyorum. Birkaç telefon konuşması dışında hiçbir bedensel yakınlaşmamız olmadı. Tenlerin birleşmediği sanal bir beraberlik. İhanet sayılmamalı. Öyle mi gerçekten Demir? Evli bir kadın, biraz ötesinde oyuncaklarıyla oynayan ya da melekler gibi mışıl mışıl uyuyan 5 yaşındaki kızını yok sayarak sanal sevdalara kaptırıyor kendini. Ve sen onunla bir yılı aşkın bir süredir yazışıyorsun. Hatta telefonda bile konuşabiliyorsun. Senin karın aynı şeyi yapsa neler hissederdin? Ne yazık ki artık bu sorunun yanıtını almam olanaksız. Telefonla konuşmuş olmaları diğerlerinden daha ağır geliyor nedense. Seslerin birbirine değmesi de bedensel bir temas sayılmaz mı? Nasıl hitap ettiler kim bilir birbirlerine? Heyecandan yaprak gibi titreyerek, kalp atışlarını nabız gibi kulaklarında duyarak. Ona da canım dedin mi Demir? Meleğim, bir tanem, nazlım dememişsindir biliyorum. Ama karşındakini sarıp sarmalayan yumuşacık ses tonunla sana yakışanı yaptığında eminim. Kim bilir, belki de o özlem dolu, o sıcacık konuşmalarda sanalı gerçeğe taşımak da gündeme gelmiş olabilir. Masumiyetin bile kirlendiğini anlatırken bunları mı ima etmeye çalışıyordun Demir? Önemli bir kavşak noktasına geldiğimi hissedebiliyorum. Evet, Demir'in o kadınla sanal bir aşk yaşadığı su götürmez bir gerçek. Ancak bedensel yakınlaşma derecesini çözemedim henüz. Demir'in itirafları arasında tenlerinin buluşmadığı yolundaki sözleri ilerleyen zaman içinde şekil değiştirmiş olamaz mı? Yeniden A dosyasına dönüyorum. Yeni veriler gerek bana. Tarih sırasına göre okumayı bırakıp atlaya atlaya göz gezdiriyorum satırlara. Aradığımı buluyorum sonunda. Sana dokunmayı özledim diyor Asu. Sana dokunmayı özledim. Ancak birbirine dokunmuş insanların söyleyebileceği sözler bunlar. Alt üst oluyorum bir anda. Her yanıma ateş basıyor, kulaklarım uğulduyor, başım dönüyor. Ancak bir satır alta inince durumun düşündüğüm gibi olmadığını anlıyorum. Gördüğün gibi birbirine hiç dokunmamış iki insan da dokunmayı özleyebiliyor. Bu da dokunmayı özlemenin sanal hali olmalı diye düşünürken hemen altında beliren demirin yanıtıyla yaşayabileceğim en büyük şoku yaşıyorum. Çoğu erkek ve kadın gerçek hayatta dokunuyor gibi yapsalar da birbirlerine dokunmuyorlar aslında. İnanmayan gözlerle bir kez daha okuyorum. Bu da başka bir itiraf mı Demir? Bana dokunurken dokunur gibi mi yapıyordun gerçekten? Birden şimşekler çakıyor beynimde. Hiçbir şey Demir'i gözümde temize çıkaramaz ama mutlu bir evliliğin içindeyken bile dışarıya yönelebilmesinin sırrını çözdüm galiba. Çok sevdik birbirimizi. 12 yıldır her yönümüzle bütünleştik. O benim diğer yarım oldu, ben de onun. Marifetmiş gibi açık açık ifade ettik bunu. Her fırsatta yineledik. Sen benim ayrılmaz bir parçamsın. Aksaklık işte tam burada başlıyordu. Kendi bedenine, eline, koluna, bacağına dokunan biri ne derece zevk duyabilirse, bir bütünün iki parçası olduğunu iddia eden çiftler de birbirlerine dokunduklarında ancak o kadar zevk alabiliyorlar. Uzun soluklu, özellikle de uyumlu evliliklerin en büyük sorunu da bu olsa gerek. Kopamıyorlar, ayrılamıyorlar. Ancak dışarıdan gelecek iletilere de kayıtsız kalamıyorlar. Şu melek olma durumundan da rahatsızlık duymaya başladım. Melek yerine şeytan olsam bunlar gelmeyecekti başıma diye düşünmekten de kendimi alamıyorum. Meleksin, meleğimsin diye putlaştırılan, kutsal bir yere oturtulan kadına yöneltilen dokunuşlar da şehvete değil, şefkate dayalı oluyor haliyle. Tıpkı geçenlerde arkadaşların ağzından dinlediğim kanserli kadının öyküsü gibi. Mutlu, herkesin ibrenerek baktığı bir evlilik. Ne yazık ki kadına kanser tanısı konmasıyla alt üst oluyor her şey. Kocası dünya iyisi bir insan. Karısını yüzüstü bırakıp gidecek yapıda değil. Üstelik çok da seviyor onu. Kemoterapiye başlanıyor. Saçları dökülüyor kadının. Peruk takıyor. Uzunlu kısalı, renk renk, albenili peruklar. Bırakmıyor kendini. Sıkı sıkıya bağlı, yaşama ve kocasına aşık. O haliyle bile süsünü edasını ihmal etmiyor. Her zamanki gibi bakımlı, giyimi kuşamı, makyajı, eski günleri aratmayacak çizgide. Ne var ki eşinin gözünün içine bakan kocanın bir başka kadınla ilişki kurduğu haberi dilden dile dolaşmaya başlıyor. Yalanlamıyor adam. İlginç bir şekilde savunuyor kendini. Karım bir melek, diyor. Hasta haliyle kıyamazdım ona. Anlaşılan böyle kurulmuş düzen. Şeytana şehvet, meleğe şefkat. Öğreneceğimi öğrendim. Anlayacağımı anladım. Daha fazlasına gerek yok. Ekrandaki dosyaları kapatıp arkama yaslanıyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Bağışlayabilecek miyim Demir'i? Biraz zor. Beraberlik kavlimizde aldatmak yoktu. Anlaşmamızı bozdu Demir. Ölmüş olmakla bulaştığı pislikten arınamaz. Nahit Bey'in sözleri uçuşuyor kafamda. Öldü diye suçlanmaktan kurtulamaz insan. Gerçek ya da vicdani yargılamalar sürer gider. Şirketle ilgili suçlamaları ancak annelere has koruyucu, kollayıcı, hoşgörücü tavırla göğüsleyen, üstünü kapatıp örtbas etmekle sakınca görmeyen ben, aynı hoşgörüye burada gösteremiyorum. Şirketle ilgili suçlamaları ancak annelere has koruyucu, kollayıcı, hoşgörücü tavırla göğüsleyen, üstünü kapatıp örtbas etmekle sakınca görmeyen ben, aynı hoşgörüyü burada gösteremiyorum nedense. Sorunun yanıtı basit aslında. Demir'in annesi değil, aldatılmış, ihanete uğramış karısıyım ben. Ölmemiş olsa, sağlığında yaşasaydık böyle bir durumu ne yapardım? Üzerinde uzun uzadıya düşünmeye hiç gerek yok. Sanalmış, gerçekmiş, ne kadarı tensel dokunuş, ne kadarı ses temasıymış. Bir saniye bile düşünmeden terk ederdim kocamı. Ne yazık ki yapamıyorum bunu. İşlediği suçun karşılığını verememek içimi kavuruyor. Haksızlık bu, isyan halindeyim. Aklıma farklı bir şeyler geliyor ama ne derece doğru olur bilemiyorum. Demir yok, tamam. Ama Asu Hanım elimin altında. Demir'in diliyle sohbeti sürdürebilirim. Kendi şekillendireceğim kıvamda. Gelişmeleri istediğim gibi yoğurarak. Demir'in hiçbir zaman onu sevmediğini, yalnızca gönül eylediğini haykırarak. İntikamın soğuk şerbetini ağır ağır, keyifle yudumlayabilirim böylelikle. Nedense bu seçenek de yeterince çekici görünmüyor gözüme. Ummadığım bir anda karşıma çıkarak beni uyardığı, dalmış olduğum gaflet uykusundan çekip çıkardığı için bir bakıma teşekkür borçluyum Asu'ya. Ve şimdi hemen şu anda uygulamaya geçireceğim sürpriz bir armağan hazırlıyorum ona. MSN'den gönderilecek kısacık bir ileti. Demir öldü. Yasını tutabilirsin. Benim taziyem buraya kadar. Gönder tuşuna basıp önce MSN'i ardından da bilgisayarı kapatıyorum. Bir daha açılmamak üzere. Bundan sonra yapacaklarım birer birer beliriyor aklımda. Taziye programını değiştirmeye niyetim yok. Dualar okunacak gene. Yedisinde hatim indirilecek. Kırkında yetiştirme yurduna yemek gidecek. Kazanlar içinde. 52'sinde lokma. Halk arasında paylaşılan inanışa göre 52. gün mezarda toprağa karışmaya yüz tutmuş bedenin burun kemiği dağılırmış. Onun için dökülürmüş lokma. O beden acı çekmesin diye. Benim kemiklerim seninkilerden önce dağıldı demir. Darma duman oldum. Dökülecek lokmalar bana da derman olur mu dersin? İzninizle dostlarım, benim taziyem buraya kadar. Göze göz, dişe diş. Benim de içimdeki şeytanı uyandırmamın zamanıdır artık. Diye çığlıklar atarak bugüne kadarki çizgimden sapacak değilim. Ancak masumiyet bile masumiyetini yitirmişken kocamın yasını kısa tutmamı yadırgamazsınız umarım.